Ayrım 36.
Sayfa 382. Yeni dünyanın dikilmesi gerekiyorsa bu dünyanın ta kökünden kazınması gerektiğini düşünüyordu. Eski yasa alaşağı edilmeliydi. Onu ben yapacağım diyordu. Yüreğimin tabletlerine yeni bir yasanın kazılması gerekiyor. Onu ben kazacağım. Yasayı genişleteceğim. İçine dostları, düşmanları, Yahudileri, puta tapanları alacağım. 10 emir çiçek açacak. Kudüs'e bunun için geldim. Gökler burada açılacak. Gökten ne inecek? Büyük mucize mi? Yoksa ölüm mü? Tanrı hangisini isterse. Göğe yükselmeye de hazırım. Cehennemin dibini boylamaya da. Rabbim, karar senin. Fısıh bayramı yaklaşıyordu. Yahudiye'nin sert yüzü üstüne beklenmedik bir ihbar tatlılığı akmıştı. Kara ve deniz yolları açılmış ve tapınanlar Yahudi dünyasının dört bucağından gelmişlerdi. Tapınak, böğüren hayvanlar, insan kokusu, kesilen hayvanlar ve pislikten leş kokuyordu. Süleyman'ın balkonunda bugün büyük bir yoksul ve sakat kalabalığı toplanmış bulunuyordu. Soluk, aç yüzlerle ve yanan gözlerle iyi besili sadusilere, zengin, neşeli kasabalılara ve altın bileziklerle yüklü karılarına bakıyorlardı. Daha ne kadar sürecek bu gülmen diye homurdandı biri. Yakında boğazlayacağız sizleri. Hoca öyle dedi. Yoksul, zengini öldürüp mallarını paylaşacak. İyi işitmemişsin Manasses diye koyun gözlü, koyun saçlı soluk bir adam araya girdi. Zengin yoksul diye kimse kalmayacak artık. Hepsi bir olacak. Göklerin hakimiyetinin anlamı budur. Göklerin hakimiyeti demek diye biçimsiz fasulye sırığı gibi bir adam söz kesti. Romalıların buradan defolması demektir. Romalılar oldukça göklerin hakimiyeti imkansızdır. Hocanın dediğinden hiçbir şey anlamamışsın Harun diye saygıdeğer tavşan dudaklı bir adam cevap verdi. Dazlak kafasını salladı. İsrailli, Romalı, Yunanlı, Kaldeli, hatta Bedevi diye kimse yok artık. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz külüz diye bağırdı başka biri de. Ben böyle anladım. Kendi kulaklarımda duydum. Hoca de ki, gökler açılacak. İlk tufan sudandı, bu seferki ateşten. Hepsi zengini, yoksulu, İsraillisi, Romalısı kül olacak, kül. Zeytin ağacı silkilecek ama 2-3 zeytin üstünde kalacak. En yüksek dallarda 3-4 zeytin demişti İsa peygamber. Cesaret beyler, geri kalan zeytinler biz atacağız. Bütün yapmamız gereken şey kaçırmamak için hocayı yanımızda tutmak. Bu sözleri yanık çömlek renkli derisi, Beytanya'ya giden beyaz tozlu, yola bakan yuvarlak pırtlak gözlü bir adam söylemişti. Bugün geç kaldı diye mırıldandı. Geç kaldı. Aman dikkat çocuklar, elimizden kaçmasın. Nereye gidebilir ki diye sordu yaşlı tavşan kulaklı. Tanrı ona Kudüs'te savaşmasını söyledi. Savaşı burada yapacak. Güneş göğün tam ortasına gelmişti. Kaldırımlardan buhar çıkıyordu. Leş kokusu yakıcı sıcaklığı artıyordu. Kolları muskalarla dolu Ferisi Yakup belirdi. Çiçek hastalığını, karın ağrısını, yılancığı iyi ediyordu. Bu muskalar cinleri kovuyordu. En güçlü ve pahalı olanları da düşmanlarınızı öldürüyordu. Pejmür'de kılıklılarla sakatları gördü. Tanıdı onları. Avu dolu ağzı pis pis gakladı. Şeytan alsın götürsün. Onlardan kurtulmak için havaya 3 kez tükürdü. Her biri gönlünün özlemlerine göre hocanın sözlerini döndürüp kendine uyduran pejmürde kılıklılar çekişirken uzun değnekli, saygıdeğer bir görünüşü olan iri yarı bir adam ter içinde toza toprağa belenmiş bir halde geniş, hala kırışmamış, pırıl pırıl alnıyla karşılarına çıktı. Melchizedek diye bağırdı yaşlı tavşan dudak. Beytanya'dan ne müjdeler getiriyorsun bakalım? Yüzün pırıl pırıl yanıyor. Sevinin, coşun efendiler diye bağırdı yaşlı adam. Ağlayarak hepsini kucaklamaya başladı. Kendi gözlerimle gördüm. Ceset dirildi. Mezardan çıkıp yürüdü. Su verdiler, içti. Ekmek verdiler, yedi. Ve konuştu. Kim? Kim dirildi? Kim? Diye sordu hepsi yaşlı ağaya çullanarak. Çevredeki kemer altlarında bulunanlar olanı biteni duymuşlardı. Kadın erkek koşmaya başladılar. Bir sürü Levili ve Ferisi de geldi. Barabbas oradan geçiyordu. Kulağına gürültüler çalındı. O da katıldı kalabalığa. Melchizedek dudaklarına bunca kalabalığın baktığını görerek seviniyordu. Asasını dayanıp gururla konuşmaya başladı. Lazarus, Eliakim'in oğlu. Bilen, tanıyan var mı aranızda? Birkaç gün önce ölmüştü de gömmüştük. Bir gün, iki gün derken 3 gün geçti aradan. Biz de unuttuk. Birden 4. gün sokakta gürültüler duyduk. Dışarı koştum, baktım. İsa, Nasıralı Meryem'in oğlu, Lazarus'un 2 bacısı secdeye varmışlar, ayaklarını öpüyor, kardeşleri için ahuvah ediyorlar. Onunla olaydın, ölmezdi diye çağırıyorlardı. Bir yandan da saçlarını başlarını yoluyorlardı. Hades sen onu geri çağır. Çağır onu, gelecektir. İsa ellerinden tutup kaldırdı onları. Gidelim, dedi. Hepimiz ardından koştuk mezara kadar. İsa durdu. Bütün kanı başına hücum etti. Gözleri dönerek kayboldular. Sadece akları kaldı. Öyle bir bağırış vardı ki içinde bir boğa saklanmış sanırdınız. Hepimiz korktuk. Derken birden tir tir titreyerek vahşi bir çığlık attı. Garip bir çığlık. Sanki öteki dünyadan geliyordu. Baş melekler öfkelendiklerinde herhalde böyle bağırıyorlardır. Lazarus diye bağırdı. Çık gel. Birden mezardaki taş kıpırdamaya, çatlaklar açılmaya başladı. Mezar taşı oynadı. Biri ağır ağır yukarı doğru itiyordu. Dirilmekten korktuğum kadar ölmekten hiçbir zaman korkmamışımdır. Diriliş mi? Aslan mı görmek istersin diye sorsalardı bana, aslan derdim. Rabbim sen bize acı, Rabbim sen bize acı diye bağırıyordu halk ağlayarak. Konuş peder Melchizedek, konuş hele. Kadınlar çığlıklar atıyordu. Bir sürü erkek kayalar ardına gizlenmişlerdi. Biz tir tir titriyorduk. Mezar taşı ağır ağır yükseliyordu. İki sarı kol, yemyeşil bir baş gördük. Çatlak çatlak, pislik doluydu. Sonunda kefene sarılı iskelete benzeyen vücut çıktı. Bir adım attı, derken öteki adamını da atıp çıktı. Lazarus'tu. Yaşlı başkan durup gömleğinin koca koluyla terini sildi. Çevresinde halk haykırıp duruyordu. Kimi ağlıyor, kimi oynuyordu. Barabbas koca kıllı elini kaldırdı. Yalan, yalan diye bağırdı. Romalılar ona para vermiştir de Lazarus ile birlikte tuzağı hazırlamışlardır. Kahrolsun hainler. Kapat çeneni diye bir ses gürledi arkasından. Ne Romalıları? Hepsi de dönüp geri çekildi korkudan. Kırbacını kaldırmış yüzbaşı Rufus Barabbas'a doğru ilerliyordu. Soluk sarışın bir kız koluna yapıştı. Deminden beri ayakta durmuş, yeşil gözleri yaş içinde Melchizedek'i dinlemişti. Barabbas biriken insanların arkasına girip kayboldu. Ardından da muskalarıyla birlikte Ferisi Yakup gitti. Bir sütun ardında yetişti ona. Orada kafa kafaya verip gevezelik etmeye başladılar. Haydutla Ferisi kardeş oldular. İlkin Barabbas konuştu. Doğru mu dersin diye sordu kaygı içinde. Ne doğru mu? Dedikleri ceset diriltmiş. İyi dine bak dileyeceklerimi. Ben bir Ferisiyim, sense bir partizansın. Şimdiye dek İsrail ancak dua ile, oruç ile ve kutsal yasa ile kurtulur demiştim. Ama şimdi, şimdi mi diye sordu partizan, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Şimdi partizanım benim, şimdi senin gibi görmeye başladım. Dua ile oruç yetmiyor, işin içine bıçak karışması gerekiyor, anlıyor musun? Barabbas katılarak gülmeye başladı. Bana mı söylüyorsun bunları? Bıçaktan daha iyi dua mı olur be? Ondan başlayalım işe. Kimden açık konuş? Lazarus'tan. Onu bir kez daha toprağa indirmek çok önemli. Halk onu gördükçe ölüydü, Meryem'in oğlu onu diriltti diyecek. Böylece sahte peygamberin ünü yayılacak. Haklısın Barabbas. Romalılar mutlaka görevlendirmiş onu. Yeryüzü hakimiyeti için kaygılanmayın, gözlerinizi göğe dikin diye bağırması için. Böylece biz bakışlarımız gökte, vaktimizi boşa harcarken Romalılar üstümüzde oturup duracak. Anlıyor musun? Kardeşin de olsa onu öldürelim mi istiyorsun yani? O benim kardeşim değil, onun zırnağı bile benim değil diye bağırdı Ferisi, giysilerini yırtıyormuş gibi yaparak. Senin olsun, sana teslim ediyorum. Bunu söyledikten sonra sütunun arkasından ayrıldı, yeniden bağıra bağıra muskalarını satmaya başladı. Barabbas'ı iyi kurmuştu, seviniyordu. Süleyman'ın balkonun dışındaki dilenci kalabalığı İsa'nın geleceğinden ümit kesmiş, dağılmaya başlamıştı. İhtiyar Melchizedek sonunda ulusunu acıyıp da bunca yıldan sonra bir peygamber gönderdiği için İsrail'in tanrısına kurban etmek üzere iki beyaz güvercin satın aldı. Taşlar alev almıştı. Halkın yüzleri göz kamaştırıcı aydınlıkta kayboluyordu. Birden Beytanya yolundan bir toz bulutu yükseldi. Mutlu çığlıklar duyuldu. Bütün köy dükkanları kapamış geliyordu. Başta ellerinde hurma dalları ve defneler, çocuklar yürüyordu. Hurma dallarının ardında yüzü pırıl pırıl İsa geliyordu. Daha arkada sanki her biri bir ölü diriltmiş gibi kan ter içinde kızıl yüzlerle havariler geliyordu. En arkada da bağırmaktan sesleri kısılmış, boğuklaşmış Beytanyalılar. Hepsi de tapınağa doğru acele acele ilerliyorlardı. İsa merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktı. İlk kattan ikinci kata geçti. Yüzünden ve ellerinden vahşi bir ışık fışkırıyordu. Kimse yanına yaklaşamıyordu. Ötekiler gibi arkadan koşan yaşlı ham bir an için efendisinin çevresindeki görünmez alanı geçmek istedi ama sanki alevler yalamış gibi gerisin geri çekildi. İsa Tanrı'nın fırınından henüz çıkmıştı. Kanı hala dehşet içinde fokur fokur koynuyordu. Hala inanamıyordu, inanmak da istemiyordu. Ruhun gücü bu denli büyük müydü? Dağlara gel derse gerçekten kımıldarlar mıydı yerlerinden? Toprağı yırtıp ölüleri dirilterek yeryüzünü 3 günde yok edip yeniden 3 günde kurabilir miydi? Ruhun gücü bu denli büyük idiyse bütün yok oluş ve kurtuluş ağırlığı insanın omuzlarına biniyordu. Tanrı'nın ve insanın sınırları birleşiyordu. Bu korkunç ve tehlikeli bir düşünceydi. İsa'nın şakakları zonkluyordu. Lazarus'u mezar üstünde kefeniyle ayakta durur bir halde bırakmıştı ve her zamankinden başka bir telaş içinde Kudüs'teki tapınağa yola çıkmıştı. Bu dünyanın artık sonunun gelmesi ve mezarlardan yeni bir Kudüs'ün çıkması gerektiğini ilk kez bu denli yoğun olarak duymuştu. Vakit gelmişti. Beklediği işaret buydu. Devasız bir şekilde çürümüş olan dünya bir Lazarus idi. Dünya kalk diye bağırması zamanı gelmişti. Borcuydu bu. Daha da korkuncu, şimdi fark ettiği gibi buna gücünün yeter olmasıydı. Yapamam deyip kaçmak imkansızdı artık. Yapabilecek durumdaydı. Dünya kurtulmazsa bütün günahın onun üstüne düşmesi gerekecekti. Kan beynine hücum etti. 4 bir yönde baskı altındakilerin, pejmürde kılıklıların, bütün ümitlerini ona bağlamış olan insanların bakışlarını görüyordu. Vahşi bir çığlık azarak yüksekteki düz bir yere sıçradı. Halk çevresine üşüştü. Zengini ve iyi besli olanları da yılışık yılışık sırıtarak işitmek için durdular. İsa dönüp onları gördü, yumruğunu kaldırdı. ''Dinleyin ey zenginler!'' diye bağırdı. ''Dinleyin bu dünyanın efendileri, haksızlık, alçaklık ve açlık artık devam edemez. Tanrı dudaklarımı yanan kömürlerle mesetti ve sesleniyorum. Fil dişi karyolalarda, yumuşak yataklarda daha ne kadar yatacaksınız?'' Yoksulun etini yemekte, terini, kanını ve gözyaşını içmekte daha ne kadar devam edeceksiniz? Size tahammülüm kalmadı diye bağırıyor Tanrım. Ateş yaklaşmakta, ölüler dirilmekte. Dünyanın sonu geldi. 2 pejmürde kılıklı onu yakalayıp başları üzerine kaldırdılar. Yığın toplandı. Ellerindeki hurma dallarını sallıyorlardı. Peygamberin ateşli başından buhar yükseliyordu. Bu dünyaya barış getirmeye gelmedim ben. Kılıç getiriyorum. Yuvaya nifak sokacağım. Oğul elini babaya karşı kaldıracak. Kız annesine karşı. Gelin kaynanaya karşı. Benim uğruma, benim arkamdan gelen her şeyini bırakır. Hayatını kurtarmak için bu dünyada çaba gösteren kaybedecektir. Benim uğruma geçici hayatını kaybedecek olan ise sonsuz hayata kavuşacaktır. Yasa ne der? Asi herif diye bağırdı vahşi bir ses. Kitabı mukaddes ne der iblis? Büyük peygamberler Yeremya ve Hezekiel ne der diye sordu İsa, gözleri pırıl pırıl. Musa'nın tabletleri üstüne kazılmış olan yasayı kaldırıp, insanın yüreğine yeni bir yasa kazıyacağım. Şimdi insanlarda bulunan taştan yürek yerine etten yapılmış bir yürek koyacağım. Bu yüreğe yeni bir ümit dikeceğim. Yeni yüreklere yeni yasayı kazıyan benim, yeni ümit de benim. Sevgiyi genişletiyorum. Tanrı'nın 4 büyük kapısını açıyorum. Doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, bütün ulusları içeri girsin diye. Tanrı'nın bağrı Yahudi mahallesi değildir. Bütün evreni kuşatır. Tanrı İsrail'i değildir. O ölümsüz ruhtur. Yaşlı hağam elleriyle yüzünü kapadı. Bağırmak istiyordu. İsa sus, bu büyük küfürdür diye bağırmak istiyordu ama geç kalmıştı. Vahşi sevinç çığlıkları duyuldu. Yoksullar zevk içinde haykırıyorlardı. Levililer yuhalıyorlar, Ferisi Yakup ise üstünü başını yırtıyor, havaya tükürüyordu. Yaşlı hağam ümitsizlik içinde ağlıyor ağlıyor oradan ayrıldı. Sonu geldi diye mırıldanıyordu giderken. Sonu geldi. Hangi şeytandır, hangi tanrı içinden böyle bağıran? Yürüyordu. Öyle yorgundu ki ayakları birbirine dolaşıyordu. İsa'nın arkasından koştuğu bütün bugün ve haftalar boyunca kim olduğunu anlamak için mücadele ederken iskelet vücudu tamamen eriyip gitmişti. Ruhun yapışmış beklediği, kemikler üstüne sarılı güneşten yanmış bir posttan başka bir şey kalmamıştı üstünde. Tanrı'nın ona vaat ettiği Mesih bu muydu? Değil mi? Yaptığı bütün mucizeler şeytan tarafından da yapılabilirdi. Şeytan ölüyü bile diriltebilirdi. Mucizeler bu bakımdan yargısını verebilmesi için yeterli bir temel sağlayamıyordu hahama. Kehanetler de yeterli değildi. Şeytan kurnaz ve son derece güçlü bir baş melekti. İnsanlığı aldatmak için sözler ve hareketlerle kutsal kehanetlere tam uygun bir durum yaratabilirdi. Haham bu yüzden gece uyumadı yatağında. Tanrı'ya kendisine acıyıp kesin bir belirti vermesi için yalvardı. Ne belirtisiydi bu? Haham pekala biliyordu. Ölüm. Kendi ölümüydü bu. Bu belirti aklına gelince ürperdi. Bir toz bulutu içinde yükseliyordu. Beytanya baştan başa güneşe boğulmuş, tepenin doruğunda görünüyordu. Oflaya poflaya çıkmaya başladı yokuşu. Lazarus'un evi açıktı. Köylüler girip çıkıyorlar, dirilen adama dokunuyorlar, soluk alıp almadığını dikkatle dinliyorlar, konuşup konuşmadığını, gerçekten canlı olup olmadığını, kim bilir belki de bir hayalet idi, anlamak istiyorlardı. Yorgun ve susan Lazarus evin en karanlık köşesinde oturuyordu. Işık tedirgin ediyordu onu. Bacakları, kolları ve karnı 4 günlük bir cesedinki gibi yeşildi. Şişik yüzü baştan başa çatlamıştı. Hala üstünde duran kefenini pisleten sarımsı beyaz bir sıvı akıyordu bu çatlaklardan. Kefen vücuduna yapışmıştı. Bir türlü çıkarılamıyordu. Başlangıçta feci pis kokuyordu. Yanına yaklaşanlar burunlarını tıkıyorlardı ama yavaş yavaş leş kokusu gitmişti. Şimdi toprak ve günlük kokuyordu. Ara sıra ellerinin duruşunu değiştiriyor, saçına ve sakalına takılmış olan otları alıyordu. Bacıları Martha ve Maria üstündeki toprağı ve yapışmış olan minik kurtları temizliyorlardı. İyi huylu bir komşu ona tavuk getirmişti. Yaşlı Salome ocak başına çömelmiş, şimdi onu kaynatmakta, dirilene suyunu içirip güç kuvvet vermesi için çalışmaktaydı. Köylüler geldiler. Onu dikkatle incelemek ve onunla konuşmak için birkaç dakika kaldılar. Sorularına kısa bir evet ve hayırla cevap veriyor. Köyden ve dolaylardaki kasabalardan yeni yeni insanlar geliyor. Bugün kör köy ağası da geldi. Elini götürüp merakla orasını burasını yokladı. Hades de hoş vakit geçirdin mi bakalım diye güldü. Talihli adamsın Lazarus. Şimdi artık alt dünyanın bütün sırlarını biliyorsun. Ama sakın açıklayayım deme herif. Yoksa buradaki herkesin aklını oynatırsın. Kulağına eğildi. Yarı şaka yarı ciddi. Kurtlar ha? Baştan başa kurt sarmış ha? Diye sordu. Epey bir süre bekledi. Ama Lazarus cevap vermedi. Kör adam kudurdu. Asasını alarak bırakıp gitti. Magdalena kapıda durmuş, Kudüs'e doğru giden yola bakıp duruyordu. Yüreği küçük bir bebek gibi ağlıyordu. Kaç gecedir kötü düşler görmüştü. İsa'nın evlendiğini görmüştü. Bu ise ölümü demekti. Geçen gece kanatlarını açan, sudan sıçrayan ve toprağa düşen uçan bir balık gibi görmüştü onu düşündü. Kumsalın çakılları üstünde zıplayıp durmuş, kanatlarını bir kez daha açmak için çırpınmıştı. Boğulur gibi olarak gözleri kararmıştı. Dönüp de ona bakmış, onu yakalayıp yeniden denize atmak için didinmişti. Ama eğilip de elini aldığında ölü olduğunu görmüştü. Gözyaşlarıyla yıkadıkça büyümüş, kucağını doldurmuş, ölü bir adam halini almıştı. Kudüs'e dönmesine bırakmayacağım, bırakmayacağım onu. İçini çekti. Görebilmek için beyaz yoldan aşağı bakmaya başladı. Kudüs yolundan gelen İsa değildi, başka biriydi. Magdalena 2 büklüm tökezleyerek ilerleyen yaşlı babasını gördü. Zavallı bir iğne bir iplik kalmış diye düşündü. Bu feci durumunda ne diye ihtiyar sadık bir köpek gibi nereye gitse Efendimizin peşinden gidiyor. Geceleri kalktığını, avluya çıktığını ve secdeye vararak Tanrı'ya bana bir belirti göster diye yalvardığını duyuyordu ama Tanrı böyle kendisini işkence etmesine bırakıyor onu. Herhalde sevdiği için onu cezalandırıyor. Yaşlı adam böylece avuntu buluyor diye düşünüyordu. Asasına dayana dayana yokuştan çıkışını seyretti. İkide bir duruyordu adamcağız. Kudüs'e doğru dönüp bakıyordu. Soluk almak için kollarını iki yana açıyordu. Betanya'da baba kız kaç gündür geçmişi unutmuşlar, birbirleriyle yeniden konuşmaya başlamışlardı. Kızının kötü yolu bıraktığını görerek haham affetmişti onu. Bütün günahların gözyaşlarıyla arıtıldığını biliyordu. Magdalena ise çok ağlamıştı. Yaşlı adam soluk soluğa geldi. Kapıdan girsin diye Magdalena kenara çekildi. Ama adamcağız durdu ve yalvarır gibi kızının elinden tuttu. ''Magdalena yavrum'' dedi. Sen bir kadınsın. Gözyaşlarının, okşayışlarının büyük gücü vardır. Ayaklarına kapan da yalvararak Kudüs'e dönmesine engel ol. Yazıcılar ile Filisiler bugün daha vahşileştiler. Gizli gizli aralarında konuştuklarını duydum. Dudaklarından ağ damlıyordu. Ölüm için plan kuruyorlar. Ölümü mü diye bağırdı Magdalena, yüreğinin ezildiğini duydu. Ama ölebilir mi ki baba? Yaşlı ağam kızına baktı ve acıcı gülümsedi. Sevdiklerimiz hakkında hep böyle konuşuruz diye mırıldandı ve sustu. Ama Efendimiz ötekiler gibi bir insan değil. Hayır değil dedi Magdalena ümitsizlik içinde. Değil, değil diye defalarca tekrarladı korkularını büyüyle kovmak istermiş gibi. Nereden biliyorsun diye sordu ihtiyar adam. Kadınların ön sezilerine inandığı için yüreği hop etmişti. Biliyorum diye cevap verdi Magdalena. Nasıl bildiğimi sorma eminim. Korkma baba, Lazarus'u diriltmişken kim ona el sürmeye yeltenebilir ki? Lazarus'u dirilttikten sonra daha coştular. Eskiden sözlerine kulak veriyorlar, onu silkiyorlardı ama yaptığı mucizeyi herkes duydu şimdi. Mesih diye bağırıyorlar, ölüyü diriltiyor, gücü Tanrı'dan geliyor, gidip ona katılalım. Bugün kadın erkek hurma dalları kapıp ardından koştular. Sakatlar koltuk değneklerini bırakıp meydan okudular. Yoksullar ele avuca sığmaz bir hale geldi. Yazıcılar ve ferisler bütün bunları görüp sıvanadan çıkıyorlar. Biraz daha bırakacak olsak onu hapı yuttuk demektir diyorlar. İkide bir Annas'a, Anas'tan Kayfa'ya, Kayfa'dan da Pilatus'a başvuruyorlar ve mezarını hazırlıyorlar. Magdalena yavrum, dizlerine sarıl, Kudüs'e bir daha girmesini bırakma. Hepimiz birden Galile'ye dönmeliyiz. Asık çiçek bozuğu bir yüz hatırlıyordu. Magdalena dedi. Yolda gelirken Barabbas'a rast geldim. Yüzü Şarun'unki gibi uğursuzdu. Ayak seslerini duyunca çalılığa saklandı. Bu kötü bir belirti. Zayıf bedeni gevşedi. Kızı onu kollar arasına alıp içeri götürdü. Bir sandalye buldu, babasını oturttu. Kendi de yanı başına diz çöktü. Şimdi nerede diye sordu. Nerede bıraktın onu baba? Tapınakta. Bağırıp duruyor, gözlerinden alevler fışkırıyor. Kutsal yapıyı tutuşturacak. Hem ne sözler ya Rabbim, ne büyük küfürler ediyor. Musa'nın yasasını yok edip yerine yeni bir yasa getireceğini söylüyor. Hayır, Tanrı ile buluşmak üzere Sine Dağı'na gitmeyecekmiş. Onunla kendi yüreği içinde buluşacakmış. İhtiyar sesini alçalttı. Bazen yavrum, dedi titreyerek. Aklını oynatmasından korkuyorum. Kim bilir, belki de iblis. Sus, diye buyurdu Magdalena. İki eliyle ihtiyarın ağzını kapadı. Birbiri ardından havariler kapıda görününceye kadar konuştular. Magdalena yerinden sıçrayıp baktı ama İsa yoktu aralarında. Efendimiz nerede diye sordu yürek paralayıcı bir sesle. Nerede efendimiz? Korkmayın diye cevap verdi Petrus asık bir suratla. O da gelecek neredeyse. Maria da sıçramıştı ayağa. Erkek kardeşinin yanından ayrılıp havarilere yaklaştı. Yüzleri karanlık ve tedirgindi. Gözleri fersizdi. Duvara yaslandı. Efendimiz nerede diye mırıldandı zayıf bir sesle. Neredeyse gelir Maria. Neredeyse gelir diye cevap verdi Yuhanna. Başına bir şey gelmiş olsaydı bırakır mıydık onu? Asık suratlı havariler ev içinde birbirinden uzak yerlere dağıldılar. Matta kağıtlarını mintanın içinden çıkarıp yazmaya hazırlandı. Konuş Matta dedi yaşlı haham. Bir şeyler söyle, sana dua edeyim. Peder diye cevap verdi Matta. Demin hep birlikte gelirken yüzbaşı Rufus Kudüs'ün kapısında bize yetişti. Durun diye bağırdı. Sizler için buyruk getiriyorum. Hepimiz korkudan dona kalmıştık. Ama Efendimiz rahat bir davranışla elini Romalı'yı uzattı. Hoş geldin dostum dedi. Benden bir dileğin mi var? İsteyen ben değilim seni diye cevap verdi Rufus. Pilatus istiyor seni. Ne olur benimle gel. Geliyorum diye cevap verdi İsa durgun bir davranışla ve yüzünü Kudüs'e doğru çevirdi. Ama hepimiz üstüne çullandık. Efendimiz nereye diye bağırdık. Gitmene bırakmayız seni. Yüzbaşı aramıza girip korkmayın dedi. Kötü bir şey olmayacak söz veriyorum size. Gidin diye buyurdu Efendimiz ve korkmayın vakit henüz gelmiş değil. Ama Yahuda araya girdi. Ben de seninle geliyorum Efendimiz senden ayrılmam dedi. Gel dedi o da ben de senden ayrılmam. Birlikte Kudüs'e doğru gittiler.